Merhaba, ben Mesut Çevik.
Merhaba, ben Erdi Özağ.
Bu videomuzda Erdi ile beraber Türk Telekom'un TT175 model isimli cep telefonunu inceleyeceğiz. İnceleme ilk olarak kutu içinden başlayalım Erdi. Başlayalım. Sonra teknik özellik tasarım derken devam ederiz.
Şimdi fiyat performans odaklı bir telefon olduğu için kutu içeri de buna aslında uygun bir şekilde dizayn edilmiş. Bu fiyat segmentinde gördüğünüz pek çok kutu içeriğine benzer olduğunu söyleyebiliriz. İçerisinde 1500 mAh gücünde bir adaptörümüz var. Bu adaptörün yanında tabii ki adaptörü kullanmamız için gerekli olan USB kablo ve kulaklığımız çıkıyor. Kulaklığa baktığımız zaman Mesut, Apple'ın birinci nesil, öncül nesil kulaklığını andıran bir yapıya sahip. Yani kulak içi ama pedlerle destekleyip özelleştiremiyoruz kendimiz için.
Evet, kalitesinde en başta söylemekte yarar var. Çok bir şey beklemeyin arkadaşlar. Fiyat performans odaklı bir cihazdan bahsediyoruz. Kulaklıklar eğer müziğe çok önem veriyorsanız sizi tatmin etmeyecektir.
Bu arada kutu içeriğiyle ilgili şunu söyleyelim. Bu telefon yekpare bir kasaya sahip, yani kapağını çıkartamıyoruz. Dolayısıyla SIM kart slotunu, hatta micro SD kart slotunu, ikisi zaten aynı slot üzerinde, aynı raf üzerinde şekilleniyorlar. İğneye ihtiyaç var. Bu telefon kutu içerisinde iğneyi kullanım kılavuzunun içerisinde koymuş. Aynı paket içerisinde. Sorun şurada, pek çoğumuzu kılavuzu çıkarmadığımız için muhtemelen bu telefon alan bir grup insan o iğneyi göremeyecektir ve ilk telefonu çıkardığı anda sağdan sola acaba bir iğne, bir işte küpe gibi bir şey bulabilir miyim derdine düşecektir. Keşke o iğneyi pek çok telefonda olduğu gibi direkt telefonun altına en görünür yere koysalarmış.
Evet, şimdi hemen bir teknik özellik tablosu verelim, geride bırakalım bunu. TT175 MediaTek işlemcisi, Full HD ekranı. Tamam, bunları bu fiyat segmentinde görebileceğimiz şeyler ama özellikle parmak izi okuyucusuyla ilgi çekici bir telefon olmuş bu fiyat segmentinde.
Şimdi parmak izi okuyuculara bakıldığı zaman biz evet bazı Çin menşeli yine fiyat performansı oynayabilecek telefonlarda gördük ama henüz bu fiyat segmentinde çok fazla yaygınlaşabilmiş bir özellik değil. Önemi nereden kaynaklanıyor? Bugün artık güvenlik pek çoğumuz için en hassas konulardan bir tanesi ve bu telefona parmağınızı eşleştiriyorsunuz ve çok hızlı bir şekilde telefonda parmak izinizi okutarak erişim sağlayabiliyorsunuz. Şimdi pek çok kişinin aklında uygun fiyatlı bir telefon olduğu için acaba parmak izi okuyucusu diğerlerinden yavaş mıdır ya da orada hani bir takım kullanım zorlukları var mıdır sorusu düşünüp gelebilir. Ama yaptığımız denemelerde biz şunu gördük. Türk Telekom grubu diyor ki 0.5 milisaniyede parmak izinizi okutabiliyorsunuz. Hakikaten çok hızlı bir şekilde okutabiliyorsunuz. Hatta şöyle söyleyeyim, telefon uyku modundayken direkt parmağınızı okutarak uykudan çıkartıp yine ana ekrana erişebiliyorsunuz. Gerçekten kullanımı rahat ve hızlı bir parmak izi okuyucu sensörüne sahip. Bu telefon Android 6.0 güncellemesini aldığında ki alacağını Türk Telekom grubu açıklamış durumda. Parmak izi okuyucu sanırım yazılım seviyesine daha fazla önem arz edecek.
Evet, ayrıca 16 GB dahili hafızayı da SD kart slotuyla birleştirebileceğiz. SD kartla beraber birleştiğinde de 6.0'da daha iyi, daha rahat kullanıma sahip bir telefon haline alacaktır. Kameraları bu sınıftaki telefonlardan gördüğümüz çözünürlüklerde öyle çok abartı özellikler.
Evet, 5 megapiksel ön kameramız var, 13 megapiksel de arka kameramız var. Kameranın kalitesine ve performansına zaten ilerleyen dakikalarda arayüzüyle beraber değineceğiz. Ama genelde konfigürasyon olarak yine bu segmentte alıştığımız özellikler olduğunu söyleyebilirim. Tabii ki teknik özellik seviyesinde pil de önemli. 3000 mAh büyüklüğünde bir pilimiz var. Tabii ki pilin büyük olması önemli ama üzerindeki optimizasyonlarla beraber ne kadar çalışıyor, ne kadar gidiyor yine videomuzun sonlarına doğru pil performans kısmında da onları yorumlarız.
Şimdi şunu söylemeliyim. TT175 ilk tanıtıldı. Ben ismine taktım. Türk Telekom TT175 olmasına. Bana açıkçası çok da bir telefona koyulabilecek bir isim gibi gelmedi. Özellikle arkada Türk Telekom yazmasıysa eşantiyon telefon izlenimi yarattı ama elinize aldığınız anda ya diyorsunuz bu herhalde operatör telefonları içinde en iyi malzemesi kalitesine sahip telefon.
İsimlendirme konusunda şunu söyleyelim. TT175 nereden geliyor? Türk Telekom grubu diyor ki bu sene biz 175. yılımızı kutluyoruz. Ona vesile bir isimlendirmeye gidilmiş. Eğer şimdi şöyle de bir gerçek var. Türk Telekom biliyorsun şirketlerini konsolide etti, birleştiler. Avia evet. Ve TT'nin de aynı çatı altında buluştu. Öyle bir şey olmasaydı bu sene muhtemelen biz bunu InTouch 5 olarak Avia'nın telefonu gibi görecektik ama böyle bir durumdan sonra böyle bir isimlendirme uygun görmüşler. Senin yorumuna katılıyorum. Ben de arka kısımdaki bu Türk Telekom yazısını mümkün mertebe 6 almayı uygun gördüm. Çünkü arka tarafın bu kadar kalabalık olması ve böylesine hani telefon dünyasında ilk defa duyduğumuz bir ismin bu kadar ön plana çıkartılması bir takım kullanıcılarda irite edici bir unsur olabilir. Ama telefonu elinize aldığınızda gerçekten gerek malzeme kalitesi, gerek ergonomisi ve gerekse sizde yarattığı hissiyat anlamında 899 lira değil, sanki o orta segmente yaklaşan bir telefon kalitesindeymiş hissiyatını çok kolay ve hızlı bir şekilde kullanıcısına aktarmayı başarıyor.
Telefonun ön yüzüne baktığımızda aslında bu tip telefonlarda çok fazla başvurulan ve bence işe yarayan bir illüzyonun kullanıldığını görüyoruz. Çerçeveler kalın ama o çift renkli çerçeve sayesinde o kalınlıktan sanki birazcık daha böyle daha inceymiş gibi gözüküyor. Gözü hemen algılayamıyorum.
Kesinlikle aynı fikirim. Özellikle şöyle baktığınız zaman sanki o siyah çerçeveler ekranın bir parçasıymış gibi düşünüyorsun. Evet. Aslında öyle değil. Bu da ister istemez o kalın çerçevelerin göze daha ince görünmesini sağlıyor. Telefonun kısmında esasında bence vurgulanması gereken en büyük eksiklik ya da göze batan en büyük bence hata. Şimdi ZTE üretim ki bu telefon da ZTE üretimli cihazlardan bir tanesi. Diğer operatör telefonlarında olduğu gibi alttaki sanal butonlarımızda, kapasitif butonlarımızda arka aydınlatma olduğunu görmekteyiz ama Şimdi telefonun kasası beyaz. Bu telefon için konuşmak gerekirse bu model. Çünkü 3 farklı rengi var. Aynı zamanda koyu gri ve altın rengi olmak üzere. Şimdi arka aydınlatmada beyaz olunca gün ışığı altında ya da iyi ışık altında maalesef arka aydınlatmayı göremiyorsunuz.
Şu stüdyo ışığında bile neredeyse çok zor seçebiliyorsunuz.
Bu neden arkadaş sıkıntı yaratıyor? Şimdi ortadaki home butonu aynı zamanda bildirim geldiği zaman ya da bir takım başka unsurlara karşı tepki verebildiği için telefon masanın üzerinde durduğunda ışıktan yola çıkarak telefondaki bazı güncellemeler hakkında bilgi almak çok mümkün değil. Dolayısıyla telefonu açmak gerekebiliyor. Hani keşke beyaz renk olacaksa arka aydınlatma mesela kırmızı olsaymış ya da belki nispeten daha fazla kurtarabileceğini düşündüğüm mavi olsaymış ki diğer ZTE üretim işte Turkcell T60 ve Vodafone Smart 6'ya baktığınız zaman onlar da maviydi mesela. Farklı bir renk kullanılsaymış sanki daha iyi olurdu.
Güç butonu ve ses butonları metal gövdenin sağına yerleştirilmişler. Güç butonunu aslında çok fazla kullanmıyorsunuz. Bir tek uyku moduna geçirirken kullanacaksınız. Çünkü parmak izi okuyucu parmak izinizi algıladığı anda uyku modundan çıkartıyor telefonu. Bu benim parmak izi okuyucularda hep şart koştuğum istediğim bir şey aslında.
Evet, bir takım uygulamalarda biliyorsun hani telefonun ana ekrana geçiş yapabiliyorsun ama öncesinde uyandırman gerekebiliyor. Bu telefonda ise direkt dokunarak uyandırabiliyorsun. Çünkü şöyle bir gerçek var. 5,5 inç boyutunda bir telefondan bahsettiğimiz için Mesut kimlerine büyük gelebilir. Dolayısıyla orada güç butonuna ulaşmak bir seçenek ama eğer parmak izi okuyucusu olmasaydı ben ekranı çift tıklamayla uyandırma özelliğini görmek isterdim. Bu telefonda yok. Ama zaten ihtiyaç yok. Parmağınızı okutarak direkt telefonu uyku modundan uyandırabiliyorsunuz.
Sol tarafta ise SIM kart ve ortak micro SD kart slotunu görüyoruz. Telefonun üst tarafına baktığımızda burada ses çıkışı yerleştirilmiş. Aslında ergonomi açısından ses çıkışının altta yer alması tercih meselesi. Çünkü özellikle telefonu elinde tutarken kulaklıkla konuşan insanlar üst tarafta olmasından rahatsızlık duyuyorlar.
Ya orada farklı görüşler var. Bir kısma diyor ki ben telefonu cebime düz koyuyorum. Koyarken de işte altta olduğu zaman da dinlemekte zorlanabiliyorum tarzında. Ama özellikle elde tutuş açısından aslında dediğin gibi altta olması kulaklığın daha rahat kullanılabilmesi açısından bir avantaj sağlıyor gibi. Alta bakıldığı zaman da USB portun sağ tarafı alanını görmekteyiz. Bu da tabii ki ergonomik olarak hani
bir şey etkilemiyor.
Bir şey etkilemiyor. Ama kimlerin ortada görmek isteyebilir. Bazı standlarda mesela USB portundan şarj edebilme özelliğine sahip standlarda daha ziyade ortada olduğu için onlarla uyum konusundaki o aksesuarları bulmak da pek kolay olmasa da orada belki bir zorluk yaşayabilirsin. Arka tarafa bakıldığı zaman da az önce bahsettiğimiz logonun yanı sıra alt tarafta TYT175 olduğunu görmekteyiz. Yine model ismini taşıyan ve bir takım sertifikasyonlar var. Yine evet. Hoparlörümüz gayesi de arka kısımda.
Flash'la desteklenen kameranın hemen altında da parmak izi okuyucumuz var. Şimdi ergonomi açısından parmak izinin arkada olması telefonu elinize aldığınızda eğer parmak izinizi de uyandıracaksanız çok güzel bir şey. Parmağınız hemen oraya gidiyor çok rahat bir şekilde uyandırabiliyorsunuz. Ne zaman kötü? Masanın üstünde bir yerde duruyor. Sizin o an parmak izinizle uyandırmanız gerekti. İşte o zaman parmak izini kullanamıyorsunuz çünkü parmak izi sensörü arkada kaldığı için kapalı kalıyor. Ki benim çoğu senaryomda sabah kahvaltı yaparken falan bir bildirim geldiğinde falan masanın üstünde parmak izini uyandırdığım çok olmuştur.
Ya da NFC üzerinden bir ödeme yapacaksın. Henüz ödeme sistemleri ülkemizde pek yaygın değil ama olası bir arkadan okutma durumunda eğer telefonun üzerinde yazılımsal bir işlem yapacaksınız eğer o anlık bir ikinci işlem, üçüncü işlem ihtiyaç duyulabilir. Bu da ister istemez kullanım konforunu azaltabilir diye düşünüyorum. Şimdi hoparlörün arkada olduğundan bahsetmiştik Mesut. Hazır yeri gelmişken kısaca bunun performansından da bahsedelim istersen. Bu telefonda en beğenmediğin 3 tane şey nedir diye sorsan en başta hoparlörü söylerim. Gerçekten kötü bir hoparlör var. Ses kalitesi anlamında bası hiç duyamıyorsun. Tizler de o kadar rahatsız edici ki örneğin biz burada oyunlarda denedik. 2 dakika dayanamıyorsun ya. Sana o kadar söyleyeyim yani. O derece rahatsızlık veriyor. Keşke hoparlör konusunda belki biraz daha iyi bir çözüm ilerleselermiş. Çünkü telefonun genel silüetini en fazla uyumsuzluk gösteren tercihlerden bir tanesi bence.
Telefonu uyandırıp arayüzüne baktığımızda ise öyle çok uçar kaçar bir özelleştirme yok. İkonlarda bazı özelleştirmeler yapılmış, geçişler özelleştirilmiş ama telefonda günlük hayatınızı inanılmaz kolaylaştıracak ek fonksiyonları, ek araçları göremedim ben.
Şimdi şöyle, bu telefonda Android 5.1.1 var, onu söyleyelim. 5.1 Lollipop işletim sistemi var ve Türk Telekom grubu Android 6.0'ın geleceğini söylüyor. Az önce bahsettiğim yani geçişler efektlerle süslenmiş durumda. Burada bu telefonun içerisinde 3 farklı launcher seçeneği koyulmuş durumda. Direkt standart olarak geleni görüyoruz. Farklı geçişlerle ya da geçişleri özelleştirebildiğimiz gibi bir takım ekstra ayarlamalar da yapabiliyoruz buradan. Kullanıcılara bir takım kişiselleştirme seçenekleri sunulmuş durumda. Ama eğer istersek teknoloji dünyasına çok aşina olmayan akıllı telefonla ilk defa tanışacak belki orta üst yaş grubundaki kullanıcılar için basit bir arayüzümüz daha var. Burada temel ikonlar büyüyor. En çok konuştuğumuz kişilerin ikonu da yine büyüyor ve çok kolay bir şekilde erişebiliyoruz. Bir de Launcher 3 diye bir başlangıç uygulamamız var. Onu seçersek eğer o biraz daha standart Android'e yakın bir deneyimle telefonu kullanmanızı sağlıyor.
Şimdi kullanıcılarımızın merak edeceği bir şey daha vardır mutlaka. Çünkü rahatsızlık da verebiliyor daha iyi gelen bu launcher'lar. 3 tane olması, 4 tane olması. Acaba diğerlerini kaldırabiliyor muyuz?
E şimdi ayarlar kısmındaki ana ekran bölümünden biz bu ön yüklü olarak gelen launcher'lara ulaşabiliyoruz Mesut. Şimdi burada kullanıcılar belki yanılgıya düşebilirler. Hemen sağ taraflarında bir çöp kutusu olduğunu görmekteyiz ama standart olarak biz bunları kaldıramıyoruz. Eğer kullanıcı isterse Nova Launcher vesaire alternatif uygulamaları yönelirse eğer onları buradan kaldırabilecektir. Fakat telefonun ROM'una gömülü olarak gelen standart launcher'lar çakılı olarak kalıyor. Bunun dışında telefonda ön yüklü olarak gelen pek çok uygulamanın olduğunu görmekteyiz. Yine burada Avia'nın bir takım uygulamalarını görüyoruz Mesut. Şimdi burada şöyle bir durum söz konusu. Eğer Avia hat kullanmıyorsanız bu telefonla birlikte bunların bir kısmını istifade edemiyorsanız ama eğer Avia hat kullanıyorsanız da orada şöyle bir ikileme düşülebilir. Bu uygulamanın pek çoğu ücretli olarak çalışan uygulamalar ama bu telefonu satın alanlar için yine Türk Telekom'un bir takım belli bir süreler için ücretsiz kullanım hakkı var. Hatta şu an hala devam ediyor mu bilmiyorum ama bu telefon ilk lanse edildiğinde İlk ay içerisinde alan kullanıcılara önümüzdeki sene kullanabilecekleri bir 50 liralık Google Play hediye çeki de veriliyordu. Eğer Avia hattı sahip olanlar varsa ki bu telefon yine Türk Telekom içerisinde sözleşmeli olarak tarife ek bir takım fiyatlarla da verilebileceği için pek çok kullanıcı yine Avia hattıyla beraber bunu kullanacaktır. Onlar bu uygulamalardan istifade edebilirler. Avia hat sahibi olmadan da kullanabileceğiniz bir takım uygulamalar var. Örneğin Avia League gibi. Burada da eğer futbol meraklısı olan kullanıcılar varsa son puan durumunu bir takım işte videoları izleyebilirler ya da futbol takımlarının, birinci ligdeki, süper ligdeki takımların bir takım güncel haberlerini de bu uygulama üzerinden alabilirler.
Evet, tüm operatörler bunu yapıyor ama gönül isterdi ki bu yazılımlar seçeneğe bağlı olarak yüklü gelsinler değil mi?
Yani sonucunda bunlar markette de olabilir. Yani. Bir telefon alan kullanıcı bunları indirebilir. En nihayetinde
bir
ROM
tane
üzerine
uygulama koy, seçenek olarak bana da ki bu uygulamaları istersen
tabii şimdi
indir.
ROM üzerinde ekstra büyük yaratıyor bu. Arayüzün daha rahat çalışabilmesi adına da engel. Tamam, arayüz kötü çalışmıyor, hızlı çalışıyor. Evet, fakat şey, bunlar olmasaydı belki biraz daha rahatla çalışabilirim.
Telefonun kamera performansından bahsedelim isterseniz, görüntüleme performansından. Açıkçası bu sınıftaki telefonlardan çok büyük bir şey beklemiyoruz biz. Ve bu da orta halli bir performans sunuyor.
Yani kamera olarak evet. Şimdi f2.2 diyafram değerine sahip olan 13 megapiksel çözünürlüğünde bir kameramız var Mesut. Burada şunu söyleyebilirim. Kameradan demek dediğimiz çok büyük önem taşıyor tabii ki ama bu telefon kendi fiyat segmentinde makul seviyeli kamera performansı sunuyor. Bunu söylemekte fayda var. Aynı zamanda kameranın hızı anlamında çok kötü olduğunu söyleyemem. Gerçekten de bastığınız anda görüntünün oluşması beklentiler dahilinde ve bu fiyat segmentindeki diğer telefonun durumunu dikkate aldığımız zaman hani makul diyebileceğimiz performansı bizlere sunuyor. Aynı zamanda telefonun içerisindeki standart kamera uygulamasının pek çok seçeneği var. Yine manuel olarak da pek çok ayarı kontrol ederek görüntü üzerine bir takım kişiselleştirmeler yapabilmek mümkün. Ön kamerası için yine benzer şeyleri söyleyebiliriz. Pek çok kullanıcıyı mutlu edecektir ama tabii ki şundan unutmamak gerekiyor. Bu 900 liraya satılan bir telefon. Çok yüksek beklentiler oluşturmakla telefonun kendisinde bence haksızlık olabilir diye düşünüyorum. Burada telefon dizayn edilirken şöyle bir ikileme gitmişler. Bu telefonun içerisinde iki tane kamera uygulaması var. Birisi standart kamera uygulaması. Yine pek çok ayarı değiştirebiliyoruz. Hatta yine bu telefon elektronik olarak stabilizasyon yapabiliyor. Bunların açma kapama özelliği de sunulmuş durumda ama daha fazlasını isteyenler için yine standart olarak kurulu gelen Pro diye bir uygulama var. Kamera Pro diye bir uygulama. Bunda da esasında daha görsel olarak zenginleştirilmiş bir şekilde ayarları yapabiliyoruz. Aslında çok fazla ekstra özellik sunmuyor standart kamera uygulamasından farklı olarak ama hani ayarlara bakıldığı zaman pek çok ayarı yine burada özellikle Lumia'larda olduğu gibi daha görsel bir yüze değiştirebilmek de mümkün. İsteyenler bunu kullanabilirler. İsteyenler standart kamera uygulamasıyla da bu işe devam edebilirler.
Telefonun genel performansından ister menü akıcılığı olsun, genel olarak uygulamalardan girme çıkma hızları olsun. Açıkçası beni memnun etti. Yani tatmin olduk. Herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Telefon webde gezerken de, sosyal medya uygulamalarını kullanırken de, menüde değişik uygulamalar arasında geçiş yaparken de beklentinizi karşılayacak bir performans sunuyor.
Yani şunu söyleyebilirim. Arayüz performansı olarak hakikaten dolu olarak gelmesine rağmen ki pek çok diğer operatörlerine yine kendi uygulamalarını koyduğunu biliyoruz. Muhtemelen yine arayüzü en hızlı çalışan operatör telefonu demek yanlış olmayacaktır diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten hızlı çalışıyor ve menüler arasında geçişler olsun. İnternet arayıcısını çalıştırdığınız zaman sekmeler arasında geçişler olsun. Pek çok kullanıcıyı mutlu edebilecek performansı bizlere sunmayı başarıyor. Bu konuda bizim beğenimizi kazandı. Çünkü MediaTek işlemci söz konusu olduğu için arka planda üzerindeki ROM'un ne kadar optimize edildiği ve işletim sisteminin ne kadar uyarlandığı da büyük önem taşıyor. Ha şu var. Bazı eksikleri yok mu? Var. Örneğin şöyle söyleyeyim. Mesela şimdi Geekbench'i çalıştırıyorsunuz diyelim. Geekbench işlemci üzerinden performans ölçümü yapan bir yazılım. İlk açtığınız zaman ana ekranında size bir takım doneler de veriyor sistem bileşenleri hakkında. Ben bu telefonu ilk çalıştırdığımda Geekbench ile beraber diyor ki mesela işlemci olarak MediaTek'in 6735 işlemcisini kullanıyor. Esasında 6735 4 çekirdekli bir işlemci. Bundaki işlemci değil. Bundaki işlemci 6753. Yani 35 değil 53. Rakamların ters görünmesi gerekiyor. Ama mesela muhtemelen firmware tarafındaki bir hatadan dolayı Geekbench o bilgiyi okurken bir yanlışın içerisine düşüyor. Böyle ufak tefek hatalar var. Bunlar düzeltilebilir ama genel menü deneyimi, genel arayüz deneyimi gerçekten bizim beklentimizin üzerine çıktığını söyleyebilirim.
Tabii buradaki hataları firmware dışında yazılım kaynaklı da olabilirler. Bunu artık kullandığınız yazılıma göre siz karar vereceksiniz ama çok da önemli bir hata değil. Sıkıntı
yok, biz
değil
hani işin tekniğini merak ettiğimiz için gözümüze çarpan detayları paylaşıyoruz ama pratik kullanımı etki edebilecek mi bir unsur mu? Kesinlikle hayır.
Şimdi burada asıl soru aslında akıllarda oluşan performansla ilgili. Full HD ekran var. Mediatek'in orta sınıf bir işlemcisi var. Bu işlemciler aslında 720p ekranlar için daha idealler.
Evet, şimdi Mediatek'in MT6753 işlemcisinin olduğunu söylemiştik. 8 çekirdekli bir işlemci ve Cortex-A3 tasarımını baz alıyor. Şimdi bu fiyat segmentinde ve operatör telefonlarını baz alacak olursak eğer diğer iki operatör telefonu yani Turkcell T60 ve Vodafone Smart 6'da ise Snapdragon 615 var. Onlar Qualcomm'da ilerliyorlar. Bu telefonda ise Mediatek var. Şimdi burada performans tabii ki merak konusu. Şunu söyleyebilirim. Performans olarak bakıldığında iki platform arasında atla deve fark yok. Yani özellikle işlemci ayrı tutup grafik işlemcilerini ayrı tuttuğumuz zaman işlemcide çok benzer sonuçlardan bahsedebiliriz. Grafik tarafına gelecek olursak eğer. Şimdi yine grafik tarafında da benzer sonuçlar alıyoruz ama orada Qualcomm platformunun şöyle bir avantajı var. Adreno 405 güncel API'lara yani grafik tabanlı bir takım geliştirmeler yapabilecek geliştirme arayüzlerine, geliştirme altyapılarına daha uygun. Daha yeni standartları destekleyebiliyor. Bu yine doğrudan doğruya son kullanıcıyı etkilemiyor. Çünkü son kullanıcı günün sonunda oyunu kurup ne kadar çalışıp çalışmadığına bakacaktır ama önümüzdeki dönemde bu standartları destekleyen daha fazla uygulama çıktığında bu telefona nazaran diğerlerinin performansı belki bir miktar daha yüksek olabilir. Bir miktar artış gösterilebilir. Fakat performansının geneline bakacak olursak eğer pek çok oyunu da yine bu telefon üzerinde herhangi bir sıkıntı yaşamadan kullanabiliyorsunuz. Yavaş çalışan oyunlar var mı? Var. Çünkü dediğim gibi esasında bu platform Full HD 720p için dizayn edilmiş bir platform ama örneğin ben şöyle söyleyeyim. Modern Combat 5'te herhangi bir sıkıntı yaşamadan oyunu ilerletebildik. Ama mesela Nova 3 Freedom'a Nova 3'e geçildiği zaman orada mesela bir takım optimizasyon sıkıntıları olduğu belli. Fakat bu oyun pek çok platformda optimizasyon sıkıntısı öyle yaşayan evet. bir oyun. Yine daha casual diyebileceğimiz, daha basit ve günlük daha fazla oynanabilecek oyunları da test ettik. Örneğin Spider-Man Unlimited gibi. Onlarda da herhangi bir sorun yok. Pek çoğun akıcı bir şekilde oynayabiliyoruz.
Şimdi bu listeye gelen Centiq test sonuçlarını da kendi telefonunuza karşılaştırarak aşağı yukarı platformun ne kadar güçlü, ne kadar güçsüz kaldığı hakkında bir fikir sahibi olabilirsiniz. Bir diğer önemli soru var. Bu testler esasında telefon ısınıyor muydu, ısınmıyor muydu? Metal kasa ısının rahat atılmasını sağlıyor. Hı hı. Telefonlara büyük bir avantaj katıyor. Zaten içindeki Mediatek işlemci de çok da ısınan bir işlemci değil.
Aynen. Isı konusunda şunu söyleyebiliriz. Herhangi bir rahatsızlık verici boyutta bir ısınma söz konusu değil. Isınmadığı için ısınmaya bağlı termatronik gibi problemler de yok. Zaten Mediatek'in o konuda çok sicili kabarık bir firma olmadığını söyleyebiliriz. Herhangi bir sıkıntı yaşamıyorsunuz ama şunu söyleyeyim Mesut. Şimdi bu telefonu ben teste bıraktım bütün gün boyunca. Pil performansını ölçümleyebilmek için. Geceden teste bıraktım evde. Sabah elime aldığımda şimdi son günlerde havalarda soğuduğu için metal kasanın bu telefonla bende yarattığı şöyle bir handikap oldu. Elini aldığında bir soğuk telefon. Buz gibi bir hissiyat yaratıyor. Dolayısıyla ilk el alırken dikkatli olmakta fayda var. Hani işin esprisi bir tarafı ısınmadığını söyleyebiliriz. O konuda herhangi bir sıkıntı yaratmıyor. Isınmıyor derken tabii ki hani telefon ısınıyor. Ama kendi standartları çerçevesinde rahatsızlık verici boyutta değil.
Pil konusunda ise 3000 mAh batarya var. Çok vaatkar duruyor. Ama biz biraz o vaatleri tam karşılayamadığını düşünüyoruz.
Yani şimdi 3000 mAh dediğiniz zaman beklenti ister istemez yükseliyor.
Evet. Yani işlemciyle karşı karşıya koydum ben bunu 2 gün kullanırım diyorsun.
Tabii orada mesela şimdi yine operatör telefonlarını baz almak gerekiyor. Rakibi kim? Vodafone Smart 6. Çünkü Turkcell T60'ın pil hacmi ikisinden azından kısmen daha düşük onu söylemek gerekiyor. Vodafone Smart 6'da da keza yine Full HD ekran olduğunu görmekteyiz. Şimdi şöyle bir durum söz konusu. Önce sentetik testlerle başlayalım istersen. Geekbench'in pil ölçümüne baktığımız zaman ki Geekbench biliyorsun pil ölçümünü yaparken ekranın tamamına yakını kapatarak sadece işlemci üzerinden enerji tüketimini ölçmeye çalışıyor. 9 saat gibi inanılmaz bir değer verdi. Ama tabii Geekbench'in işlemci algılama konusundaki anomalilerine dikkate aldığımız zaman tartışmaya açık bir değer bu. Çünkü 9 saat dediğiniz zaman işte bugün Note 5'lerin performansına ulaşan bir değerlendirme anlamına geliyor.
Evet, 8 çekirdeği kullanamamış olabilir.
Olabilir. Oradan çıkıp PC Mark'a geldiğimiz zaman ki PC Mark testi de pil ölçümü yapabiliyor. O Geekbench'ten farklı olarak sistemin tüm kaynaklarını kullanarak bir pil ölçümü yapıyor. Oradaki değerlerse 4 saat civarına düşüyor. Yani PC Mark standartlarına baktığımız zaman diğer operatör telefonlarıyla özellikle Turkcell T60'da Turkcell T60 ve Vodafone Smart 6'nın arasına girer gibi görünüyor. Eğer Geekbench'in sonucunu doğru kabul eder ve PC Mark'ın sonucuna bakarsak eğer burada bizim daha önce Zenfone 2'de gözlemlediğimiz ekran kontrolcüsünde bir sıkıntı olabilir. Anlık değişimlere ya da görsel değişimlere doğru ve gerektiği kadar tepki veremeyebilir. Ama tüm bunları anlamak için günlük yansıma, günlük kullanımlık deneyimlerine baktığımız zaman ekranın 3,5 saate yakın açık olduğu senaryolarda bu telefon bir gün tamamlıkla sıkıntı yaşamıyor ama donanımını dikkate alıp pil büyüklüğünü düşündüğümüzde biz bir gün ötesine geçsin istiyoruz. Tabii ki yine kullanıma bağlı olarak bir takım değişkenler olabilir ama bizim testlerimizi 3 aşağı 5 yukarı bir gün tamamlıyor diyebiliriz.
T60 TT175'i genel olarak değerlendirecek olursak eğer, kendi açımdan konuşacaklarım. TT175'te gördük ki Türk Telekom'un renkleri, kutusu, özellikle markası bir telefona, bence cep telefonuna çok da gitmiyor. Alışık değiliz. En azından ben kendim biraz yadırgadım Türk Telekom yazmasını. Yanlış anlamayın, Türk Telekom marka olarak tabii ki bu ülkenin bir malı ve Türk ismi geçiyor. Ayrı bir şey ama telefon markasında Türk Telekom yazınca ben Türk Telekom hala daha aklımda bir fiber altyapı firması falan değil. Ev elimizde kullandığımız ev telefonu firması. Ve birazcık da eşantiyon telefon, dek telefonmuş gibi bir algı oluşturdu bende. Dediğim gibi bu aşağıda yazsaydı, TT175 belki yukarıda yazsaydı daha iyi olurdu. TT175'te firmanın 175. yılı adına konulmuş bir isim ama yani daha farklı bir isimlendirme yapılabilirdi. Zaten 175. yıl, hani bunu alan adam TT175'ten aman Türk Telekom'un 175. yılıymışı algılamayacak zaten.
Ya da devam modeli TT176 mı olacak?
Şimdi ha, yani değil mi? Ne yapacaksın orada da? Ya da 176. yılda mı kutlayacaksın? O da çok büyük bir sayı sonuçta. Yani her 5'te mi kutluyorsun bunu, değil mi? O da değişik bir olay.
Yani isimlendirme konusunda yani Türk Telekom olsa bile, hani Türk Telekom şöyle bir durum olabilir. Ana marka olarak yine arka tarafta görünür ama daha popüler, daha kulağa hoş gelebilecek bir markayı devam ettirebiliriz. İlla ki tabii ki İngilizce isim olsun demiyoruz.
Demiyoruz
ama daha belki kolay hatırlanabilir, akılda kalıcı bir isimlendirme.
Monster ne güzel Tulpar dedi. Değil İşte mi? Değişik isimler koydu ve Türk isimlerinden bir seri oluşturdu.
Orada illa ki tabii pazar araştırması yapmışlardı. Kendilerine göre bir takım kriterleri vardır ama hani kulağa daha hoş gelen bir markalandırma daha iyi olabilirdim. Telefonun geneline bakacak olursak Mesut, genel olarak beğendiğimiz bir telefon
evet,
oldu.
Evet, gerçekten güzel telefonmuş. Yani
operatör telefonlar arasında en iyisi diyebileceğimiz telefon ama şunu da unutmamak gerekiyor. Tabii ki diğer telefonlardan aşağı yukarı bir yarım yıl sonra piyasaya giren bir telefon oldu. Önümüzdeki Mayıs-Haziran döneminde diğer operatörler de muhtemelen yeni telefonlarını çıkaracaklardır. Operatörlerden bağımsız olarak 1000 lira altı fiyat segmentinde yine çok makul sayılabilecek telefonlardan
o
bir tanesi.
O segmentte parmak izi okuyucusuna sahip tek telefon, bunu da söyleyelim.
Tek telefon, hani sadece parmak izi okuyucusundan dolayı iyi demek de yine telefon haksızlık oluyor. Genel olarak da kötü çalışmayan bir telefon.
Evet, güzel çalışıyor.
Ve resmi olarak dediler ki Android 6.0 güncellemesini biz bu telefona vereceğiz. Android 6.0 ile beraber telefonun zaten genel olarak performansına bir hissedilip rahatlama olacaktır diye tahmin ediyorum.
Zaten bu sınıf derdi, hani parmak izi okuyucusunu geçtim, metal kasalı operatör telefonu bulmak biliyorsun ayrı bir olay.
Operatörler dışında zaten metal kasalı evet, telefonu
yani
çok
bu sınıfta gerçekten metal kasa dediğinizde olay başka bir yere doğru gidiyor. Vestel Diamond Cut diye böyle anlatıyor ya artık. Al işte adamlar yapmışlar 1000 TL altına satabiliyorlar. Onlar da aslında bir örnek teşkil edebilecek
parmak
telefon yani.
Parmak izi okuyucusu olan.
Yani parmak izi okuyucusu olan.
Olan değil mi?
Sol teknoloji içine koydu. Yani öyle şeyler anlatıyorlar ya onlar.
Ya bu da yapılabilir. Sol teknoloji. Yani, evet. Parmak izi okuyucusu var değil mi?
Yani sonucunda oradan öyle anlatabilirsin. Fiyatına göre güzel bir telefon olmuş. 3000 mAh bataryası tamam. Şu an için beklenti veremiyor diye diyoruz ama beklenti veremiyor derken kötü sonuçlar da vermiyor. Ortalamanın üstünde
donanım,
yine.
Donanımın pil ve donanım arasındaki orantıya göre beklentimiz biraz daha yüksekti. Belki Android 6.0 ile beraber biliyorsun Android 6.0'ın kendi içerisinde ekstra pil yönetim mekanizmaları evet. Var. Pil yönetimini daha iyi noktaya getirebilecek. Orada belki kendine gelir ama şu anki haliyle bile 900 lira, 1000 lira diyoruz ama 900 liralık bir telefon. Bir de öyle bir durum var. Evet. Çünkü o fiyat aralığında 100 lira bile büyük önem var diyor. Bence hani alınabilecek telefonlardan bir tanesi, güzel bir işe imza atmışlar.
En azından gidin operatör mağazasında bir deneyin, elinize alın bu telefonu. Açıkçası elinize aldığınız anda eğer negatif bir fikriniz varsa da hemen değişecektir. İsim konusunda da çok takılmamaya gerek yok. Bir kılıf takarsınız. Arkadaki Türk Telekomlu isminden de kurtulabilirsiniz değil mi? Ufak bir kılıflar.
Tercih meselesi. Belki de bir kesim kullanıcının hoşuna gider. Kişiden kişiye göre değişir.
Bu videomuzda Erdi ile beraber oldukça beğenimizi kazanan kendi fiyat segmentinde TT175'i inceledik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Hoşçakalın.
Bu arada şunu da videonun sonunda söyleyelim. TT175 değil, TT175. Aynen. Çünkü Türk Telekom'dan geliyor. Hoşçakalın.